Ayrım 36. Enver. Murat Bardakçı. Sayfa 435. Şehir kapısından kolcuların gözüne ilişmeden çıktık. Vardar kapısında henüz açılmış olan kahvelerin önünden geçerken artık Selanik'e veda ediyordum. Nişanlarımı sökerken hissettiğim ufak bir teessür büsbütün zail olmuştu. Vaka artık eski tahayyülatım gibi memlekete hadim iyi bir asker olamayacaktım. Çünkü bu andan itibaren hiç idim. Daha da ise kim bilir hangi kurşunla vurularak asi diye cesedin bir köşeye atılacaktı. Fakat memnun idim. Çünkü şimdiye kadar memlekete esaslı bir faide temin edemeden 10 defa Adem'e mahkum olup kurtulan hayatımı bu kere hakikaten vatan selameti yolunda sarf edecektim. Binaenaleyh elbet bir gün gelecek, beni rahmetle yad eden bulunacaktır diyordum. Araba yenice şossesi üzerinde karanlıkta ilerliyor, gecenin sükutu arasında yalnız ara sıra erken Selanik'e varmak üzere hayvanını süren köylüler görünüyordu. Vardar Köprüsü'ne vardığımızda artık gün açılmıştı. Refik'im orada indi. Kendisi müteahhit olduğundan inşa ettirmekte olduğu yollara bakacaktı. Tevfik Efendi de su içmeye çıktı. Ben arabanın köşesine büzüldüm. Uyuklamaya başlamıştım. Gecenin en tehlikeli noktası burasıydı. Buradaki jandarma ve asker müfrezesini muayene etmesinden çekiniyorduk. Mamafi zabit elbisesiyle bulunmak tehlikeyi azaltıyordu. Alelhusus buradaki asker beni tanımazdı. Biraz sonra arabamız yürüyüşüne devam etti. Evvelce 5-10 atlı muhafızla geçilemeyen bu yolda ben tamamıyla emin ve müsterih bulunduğumu hissediyordum. Çünkü artık hayatla bir irtibatım kalmamıştı. Benim için tehlike mevcut değildi. Yenice haricinde arabadan indik. Ben pelerinime sarıldım. Tevfik Efendi ile böylece güpegündüz şehrin içinden geçerek Tevfik Efendi'nin evine geldik. Bu ev şehrin şimal kenarına yakın, orta yerinde ufak bir meyve bahçesinin bir köşesinde iki alçak yer odasından ibaretti. Biraz sonra yüzbaşı nokta nokta efendi ile mülazım Fuat ve diğer efendiler geldiler. Mütehayyir oldular. Hepsinde beraber gelmek, dağlarda birlikte dolaşmak için heves vardı. Evde hizmetçi Nefer Salih bir şey bilmiyordu. Biraz sonra Erkan-ı Harp Kaymakamı Cemal Bey'in Yenice'de olduğunu anladım. Görüşmek istediğimi söylettim. Geldi. Pek mütehayyirdi. İbrahim Paşa'nın kendisini telgrafla istediğini söylüyordu. İşlere bakacak kimse olmadığından istendiğini, binaenaleyh merak edecek bir şey olmadığını anlattım. Benim de beraber avdetimi teklif ediyordu. Fakat artık herhalde birimizin dağda alenen hali isyanda bulunması efkar-ı ahali üzerinde gayet iyi bir tesir yapacağını ve ihanet ümitlerini tehdide ve fedailer meydana çıktığı halde hükümetin elinden kurtulmak üzere bir melce bulmalarına yegane vasıta olacağından yoluma devamı muvafık gördüm. Biraz sonra öpüşerek ayrıldık. Bu sırada mevki kumandanı binbaşı İbrahim Bey ansızın eve gelmişti. Müşarünileyh efradı cemiyetten olmakla beraber kendimi tanıtmak istemediğimden arkamı dönerek yatak aldım. O da tanıyamadı. Ertesi gün Estiham geldi. Bazı nevakısımı orada tamamladım. Bir an evvel manastır cihetine geçmek istediğimden daha ilk gecede Mülazım Fuat Efendi Karacaova'ya amcam kumandan kolağısı Halil Bey'e beni gelip alması için haber vermeye gitti. İki gün sonra ufak bir müfreze ile Halil Bey gelmişti. Son günde bahçede dolaşırken kumandan ile karşı karşıya geldik. Beni görünce öptü. Oraya ne için geldiğimi bilmediğinden evine davet etti. Sonra anlattım. Allah muvaffak etsin diye ayrıldı gitti. Gece saat 4'te yıldızlı bir gecede Yenice'yi terk ettim. 10 neferlik ufak atlı piyade müfrezesiyle hafif meyilli sırtlar üzerinde ilerliyorduk. Ayrılırken Mülazım Ali Efendi benimle gelmekte ısrar ediyordu. Evdeki nefer Salih beni anlamıştı. O da beraber gelmeyi istiyordu. Fakat şimdilik bunların buralarda kalmaların lüzum olduğunu söyleyerek ayrıldım. Ailemden uzaklaştıkça maksada yaklaşmakta olduğumu hissediyor, adeta mesrur oluyordum. Üzerimde bütün teçhizatım mükemmeldi. Bir vakit şiddetle takip ettiğim çete reislerine benzemiştim. Hükümet nazarında artık onlarla birdim. Bulunduğum anda o zamanki kanuna tevfikan cezam idam idi. Fakat bunlar hatırıma bile gelmiyor, yalnız maksada vusul için çareler düşünüyordum. Artık meşrutiyeti kuvveden fiile çıkarmaya İstanbul'u mecbur etmek için en kestirme tedirin umumi bir isyan icrasına vabeste olduğuna kanaat-ı kamile hasıl etmiştim. Fakat henüz Merkez-i Umumi'nin bir bapta kâti bir planı yoktu. Ne suretle hareket olunacağı takarrür etmemişti. Yalnız şimdi umum halkı cemiyet ile birlikte ölünceye kadar çalışmaya teşvik etmek düşünülüyordu. İhtilal umumi için henüz bir karar yoktu. Çünkü teşkilatımız henüz köylere, asıl kuvve-i umumiye-i millete kadar tevessü etmemişti. Bu sırada Selanik'te 400 kadar olmak üzere bütün Rumeli teşkilatı ancak 2000 kişiyi tecavüz etmiyordu. O vakte kadar cemiyete yalnız fevkalade itimat olunanlar alınıyordu. Halbuki köylüler tabiatıyla sır tutmaya alışmamış olduklarından vaktinden evvel hükümetin işe vakıf olmasından çekiniyordu. Fakat artık buna hacet yoktu. Çünkü hükümet haber almış ve bütün şiddetiyle cemiyet aleyhine harekete başlamıştı. Gece yolumuzu şaşırdık. Bir Tkobe yolunu tutmuştuk. Bunun için gün açılıncaya kadar beklemeye mecbur olduk. Gün açıldıktan sonra yolumuza devam ettik. Hemen yarı yoldaydık. Sol ilerimizde Vodina'daki cemiyet ifradından nokta nokta beyin çiftliğine gittik. Orada biraz yemek yedikten sonra 2 saat kadar istirahat ettik. Nihayet oldukça tehlikeli ve Rum-Bulgar çeteleri güzergahı olan alçak ormanlıkları sırtları geçtikten sonra akşam 7'ye doğru Karacaova'ya indik. Efrat, merkezi kaza olan Çiska'ya döndü. Halil Bey ile biz, benim kalacak olduğum Timur Bey'in mahalledeki çiftliğine yollandık. Evvelce haberi verilmiş olduğundan yolda oğlu Hasan Bey'e de hazır olan bir kat elbisesini giydim. Eslihamı, elbisemi çıkardım. Beyaz potur, kırmızı kuşak ve mintan ve fes rengi fermele ile artık tamamıyla bir kayalarlı Türk ağası olmuştum. İsmim de Ahmet Dayı oldu. Artık çiftlik adamları beni bu nam ile tanıyordu. O gece kaza kaymakamı olan, öteden beri hamiyetin her vakit en büyük fedakarlıklar isharıyla ispat etmiş ve kazasının marif ve temedününe son derece çalışmış olan Abbas Bey, Udine Jandarma Bölüğü kumandanı olup her suretle Abbas Bey'e tamamıyla refik olan Yüzbaşı Refet Bey geldi. Gülüşerek öpüştük. Artık tesadüf ettiklerimden hepsinin gözünde şule-i ümit parlıyordu. Çünkü benim çıkmamla işin kuvveden fiile çıkmaya başladığını söylüyorlardı. Ben de bu ümidi gördükçe bu ümitleri boşa çıkarmamak üzere çalışmak için kalbimde büyük bir kuvvet hissediyordum. Bu sırada Niyazi Bey'in Resne'den çıktığını haber aldım. Bunun üzerine manastır civarında bulunmaya hacet olmadığına hükmettim. Çünkü Niyazi Bey'in cesareti ve gayretiyle oralarda tesiri lazım hasıl olacaktı. Binaenaleyh ben hiç gitmediğim için bence daha müşkül Tikveş cihetine geçmeye karar verdim. Bunun üzerine Yüzbaşı Refet Bey ile Vodina'da bulunması lazım gelen Resneli Yüzbaşı Osman Efendi'ye kaymak çalana gelmesi için haber gönderdim. Ertesi gün istirahatten sonra gece saat 6'da Çiska'ya gidip oradan redif mülazımı evveli Mehmet Efendi ve onun intihap edeceği ufak bir redif müfrezesine kılavuz olmak üzere iltihak ile Tikveş'e gitmeye Halil Bey ile karar verdik. Akşam üzeri herkes dağıldı. Timur Bey ile ve akrabasından Hüseyin Bey ile konuşuyorduk. İdariye müstebidenin seyyahatını bitirip tüketemiyorlardı. Hepsi icabında ölmeye hazır olduklarını söylüyorlardı. Nitekim 10 Temmuz 324 hareketinde silahlarını kaparak hükümeti sabıkaya ilanı husumetle bu sözlerin doğruluğunu erkek oğlu erkek Osmanlı olduklarını ispat ettiler. Gece saat 1'de hayvanla Timur ve Hüseyin beylerle hareket ettik. Yarım saat sonra Çiska yakında bizi bekleyen Halil Bey ve Mülazım Mehmet Efendi'ye rast geldik. Askeri elbiseyi havi torbayı Mehmet Efendi aldı. Oradan Timur Bey'e veda ettik. Onlar çiftliğe döndü, biz de kasabaya girdik. Cami yanında rast geldiğimiz polis devriyesinden kolay geçtik. Nihayet köyün mektebine girdik. Burası askere tahsis edilmiş fakat boş idi. Sıralar bir tarafa yığılmıştı. Kısaca hareket hakkında konuştuk. Ben askeri elbisemi orada bırakacaktım. Bunun yerine çizmemle Halil Bey'in bir kat avcı elbisesini alacaktım. Yolda yayan olarak köylü elbisesiyle gidecektim. Biraz sonra karanlıkta yalnız kaldım. Getirilmiş olan bir hasırın üzerine uzandım. Saat 6'da hareket olunacağından hiçbir şey düşünmeden hemen uykuya daldım. Saat 5.30'da Halil Bey gelmiş, kaldırılmıştı. Silahımı aldım, hemen hareket ettik. Müfreziye şehrin haricinde iltihak ettim. Artık ovada serin bir sis içerisinde karanlıkta ilerliyorduk. Tırmanacağımız dağın eteğinde nokta nokta köyünde gün açıldı. Mülazım Mehmet Efendi'yi evkaf iyi gördüm. Şişmanca, orta boylu, esmer çehreli, hakikaten nasiyesinde cesaret, azim, metanet görünüyordu. Bölüğünün kendisini fevkalade sevdiğini ve her emrinde amade olduğunu iftiharla söylüyor ve lüzumunda meşrutiyet uğrunda bu bölüğü ne güzel kullanacağımızı anlatıyordu. Bunları işittikçe sevincimden gülüyordum. Hakk'a hamd ediyor ve tevfikatı Samedaniyesine mazhar etmesine dua ediyordum. Mehmet Efendi yolu sordu. Artık dik bir yokuşu tırmanmaya başlamıştık. Köyde müfrezenin gözüne görünmemek için Mehmet Efendi birkaç neferle ortadan girerken biz ötesinden dolaştık. Müfreze çavuşuyla dost olmuştuk. Köyün üstünde ufak bir mola verdik. Güneş yakmaya başlamıştı. Çavuş bana bir parça ekmek ile bir baş sarımsak verdi. Teşekkür ederek aldım. Çünkü yanımda ekmek yoktu. Mehmet Efendi de henüz varmamıştı. Sonra takip edindiğim ihtiyat veçiyle hemen arkası üzerine yatarak 5 dakika uyudum. Artık Bulgar ihtilalinde fevkalade zayiata sebebiyet vermiş olan ve Bulgar çetelerinin güzergahı olan kayalıklı ormanlara girmiştik. Mevcudumuz 20 neferdi. Müfrezemiz sessizce birer olarak dar yolu takip ediyordu. Mehmet Efendi'nin esteri eşyamızı taşıyordu. Yolu göstermek üzere karakoldan bir jandarma beraber alınmıştı. Uzun ve meşakkatli bir yürüyüşten sonra Tikveş kazasına dahil olmuştuk. Yolda devamsız şiddetli bir yağmur yedik. Akşam saat 9'a doğru nokta nokta üzerine gelmiştik. Jandarma neferi yana yakıla kendisinin muinsiz olduğu halde memlekette redif zabitine para vermediği için asker edildiğini, evde validesiyle kız kardeşinin eller elinde kaldığını söylüyordu ve bu fenalıkların kalkması için ölmeye razı olduğunu anlatıyordu. Ah ah, sen bilmezsin, bizde bir tek nokta nokta bile yok ki böyle mürtedlere karşı koyalım. Hem bunlar emri İstanbul'dan alırlarmış. Oradaki büyük hırsızları ortadan yok etmeli diye nokta noktayı hal ediyordu. Bu saf Kastamonulu neferin saf sözleri beni hem müteessir ediyor hem de memnun ediyordu. Evet, milletin en ücra köşesinde bulunan bir köylü bile idari-i müstebidenin zulmünü duymuştu. İşte bu duygu maksadın kolayca usulüne muvaffak olunacağı gösterdiği için memnun oluyordum. Köye yaklaştık. Evvelce ettiğimiz tahkikatta köyde bir askeri müfrezesiyle bir jandarma zabit karakolu bulunduğunu ve müfreze zabitinin alaylı ve muhalif fikirde ve jandarma karakol mülazımı Ali Efendi'nin de tamamıyla aleyhimizde bulunduğunu anlamıştık. Binaenaleyh burada oldukça büyük bir tehlike vardı. Mehmet Efendi karakola gitti. Biz köyün kenarındaki mektepte kaldık. Efrat ile konuşuyorduk. Çavuşun fikrini anlamak üzere sordum. Şimdi tüfeğim var diye burada jandarmalar beni tutarsa bilmem nasıl olur dedim. Hayır, biz ölür seni teslim etmeyiz diye kısa bir cevap verdi. Bu sırada Mehmet Efendi zabitlerin ikisinin de olmadığını gelip söyledi. Hemen hareket etmek üzere 4 ester kiralamayı ve 2 iyi neferi beraber alarak bu gece Tikveş'e gitmek muvaffak olacağını söyledim. Böyle yapıldı. Akşam saat 11.30'da köyden çıkıyorduk. Bu eşkıya cevalengahı olan arazide yanımızda ester sahipleri 2 Hristiyan olduğu halde köyden hareket ettik. Gece karanlık idi. Mamafi hayvanlar yolu biliyordu. Hiç şaşırmadan ilerliyorduk. 6 saatlik olan mesafeyi gece kati ile kasabaya gece girmek lazımdı. Süratle ilerliyorduk. Semerler etimi kesecek derecede acıtıyordu. Nihayet güç hal ile hiç bilmediğimiz kasabada müfreze mahallini bulduk. Tabur kolağısının sınıf arkadaşım olan Mümtaz kolağısı diğer Tevfik Efendi olduğunu biliyordum. Kendisinin cemiyetten olduğunu tahmin ediyordum. Fakat bilinmesini istemediğimden Mehmet Efendi'ye neferden evini sordurarak kendisini çıkarttım. Ve Mehmet Efendi ile eşraftan, efradı cemiyetten olduğunu bildiğim Şevki Ali Bey'in evine götürmesini söyledim. Merkezi Umumi evvelce Tikveş'e gelmem ihtimalini yazmış olduğundan Tevfik Efendi geleceğimi biliyormuş. Hükümet yanından geçerek bir evin kapısında durduk. İçeri girdiler. Ben siyah pelerinime sarılmış bekliyordum. Bu sırada polis devriyesi yanımdan geçti. Ben tüfeğim elimde hazır bekliyordum. Tevkif etmek isterlerse hemen ateş edecektim. Fakat yüzüme kısaca bakarak geçtiler. Bu evden bir zabit çıktı. Beni takip ediniz dedi. Beraber yürüdük. Büyük bir konağın avlusundan içeri girdik. Biraz bekledikten sonra Şevki Ali Bey'in biraderi Mehmet Bey geldi. Selamlık odasını aldı. Biraz konuştuktan sonra biraz yemek getirdiler. Bundan sonra ayrıldı. Bu gece fevkalade yorulmuştum. Bir gece evvelsi saat 6'dan bu gece 6'ya kadar fena arazide yaya ve semerli ester sırtında fena bir yürüyüş yapmıştım. Soyundum. Yatmamla uyumam bir oldu. Gayet müsteriydim. Ertesi gün kolağısı Tevfik Efendi gelmişti. Görüştük. Daha sonra belediye reisi Rıfat Bey ve akşam üzeri Şevki Ali Bey geldi. Bu zevatta gördüğüm hissi hamiyet hakikaten Osmanlı milletin idareye meşrutayı tesis etmekten men edecek hiçbir kuvvetin mevcut olamayacağına kanaat getirdim. Teşkilat hakkında konuşuldu. Henüz köylerde teşkilat olmadığı gibi Tikveş'te beyler arasında ihtilaf vardı. Fakat dahili cemiyet olanlar hemen bütün kaza köyleri üzerinde sahibi nüfus olduklarından az zamanda teşkilatın köylerde de tekemmüle mazhar olacağına kani oldum. Bu sırada köylerden ileri gelenlerin Kovadar'da Tikveş merkezi tahlifine başlanıldı. Bu sırada ben Tikveş'te kaldım. Vüsulümün ertesi günü Rıfat Bey'in evine naklettim. Orada Tikveş fedai çetesine dahil olacak iki köylü hazırdı. Ömer Çavuş'un cesareti, zekaveti yüzünden anlaşılıyordu. Diğer ise Köprülülüydü. Sonradan anlaşıldığı üzere bu adam hakikaten ahlaksızdı. Fakat çetede son zamana kadar iyi hizmet etti. Fakat bilahare Selanik'te bir onbaşıyı vurarak firar ile tıynetini gösterdi. Rıfat Bey'in evinde mevki kumandanı nokta nokta bey ile diğer zabitan ile görüştüm. Hepsinin yüzünde gördüğüm beşaşet benim orada bulunmamdan memnun olduklarını anlatıyordu. Üç gün Tikveş'te kaldım. Üçüncü gün Hüseyin Efendi'nin evine vardım. Orada Mustafa Necip Efendi ile görüştüm. Bütün arkadaşlar beraber gelmek hususunda hahiş gösteriyorlardı. Fakat hariçte bir noktayı istinat olacak bir köy teşkilatını ikmalden sonra celbi kararlaştırdım. Nihayet ilk evvel çetenin teşkili ve köyler teşkilatına başlamak üzere bey ile Timyanik köyüne beygirle gittim. Akşam üzeri köylüler tarladan gelmeden köye girdik. Köyün ortasında etrafa nazır olan Adem Ağa'nın evine indik. Ben avcı erkanı harp binbaşısı elbisesiyleydim. Bu sırada fişeklim ve parabellum revolveri Selanik'ten gelmiş olduğundan artık teçhizatım mükemmeldi. Bu eslihayı ve cemiyetin Rumeli Teşkilatı Dahiliye ve Kuvve-i İcraiye nokta nokta müfettişi umumiline tayin olduğumu müşür kağıdı erkan harp kolağısı o vakit hat müfettişi olan Mustafa Kemal Bey getirmişti. Öpüştük. Bir gece beraber kaldıktan sonra avdet etti. Selanik'te her şeyin iyi gitmekte olduğu anlaşılıyordu. Şimdiye kadar ebeveynimden mektup gelmemişti. Gelmesini de istemiyordum. Çünkü belki benim oldukça ağır olan bu hareketimi muhabbetlerinin şiddeti sahikası ile tecviz etmez ve kendilerini böyle bıraktığımdan dolayı darılırlardı. Fakat Mustafa Kemal Bey'in getirdiği bir zarfı açınca kalben biraz sıkıldım. Çünkü bu zarfta ebeveynimden olan mektuplar vardı. Az tereddütle ilk zarfı açtım. Validemin sureti aşağıda olan mektubuydu. Artık kamilen değişmiştim. Demek validem benim bu hareketimi tecviz ediyordu. İkinci hemşirimin mektubunu okuyunca fevkalade neşelenmiştim. Peder Bey'in mektubu üzerine çocuk gibi sevincimden gülüyordum. Gayri ihtiyari mektubu etrafımdakileri okudum. Onlara da aynı tesiri yaptı. Artık ebeveynim kamilen zihnimden silinmişti. Çünkü onların duasını bu suretle kazanmış, onları memnun etmiş oluyordum. Artık düşünecek başka şey kalmamıştı. Bu yük altında kalben fevkalade ferahlık duyuyor, elimdeki tüfeği sıktıkça hiçbir şeyden ihtiraz etmeyeceğimi hissediyor, kendi kendime itimadım artıyordu. Adem Ağa ve biraderi bizi kapıdan karşıladı. Ben derhal hazırlanan bir köylü elbisesini giyip Doyranlı Ahmet Ağa oldum. Köyün diğer ağaları Ahmet Bey ve diğer isimlerini hatırlayamadığım zevat geldiler. Hep birlikte konuştuk. En ziyade memnun olduğum bir şey burada Adem Ağa ile vuruşmuş olan diğer bir ağa beraber oturuyorlar, konuşuyorlardı. Aralarındaki adavet kamilen kalkmıştı. Ahvali Haziran'ın fenalığından yana yakla bahsediyorlardı. Biri şehirde Tikveşli Hoca'nın biraderi yazma okuma bilmediği halde 50 lira maaşla Meclis-i Marifi Kebir'e aza olduğundan bahsediyor ve bu para bu naehillere verileceğini hiç mektep olmayan 25 köyümüzde mektep açılırdı diyordu. Yemekten sonra köylerin tahlifine başladık. Eli silah tutan ve aklerenlerden 15 yaşından yukarı olanları tahlif etmeye karar verdim. Köy teşkilatı hakkında nizamname esaslı bir şey olmadığından salahiyetim dairesinde bunları kendim yapıyordum. Nizamname mücebince tahlifin birer olması imkan haricinde olduğundan 15-20 kişiyi birden tahlif ediyorduk. Köyün imamı ve Adem Ağa'nın biraderi ve nokta nokta bey ve ben yandaki odada duruyorduk. Ben elbisemi giymiştim. Üniformamın görenler üzerinde tesiri fevkaladeydi. Gelenlerin huzurunda berveciyahati bir nutuk söylüyordum. Arkadaşlar, bilirsiniz ki şimdiye kadar birçok yerler elimizden gitti. Tuna vilayeti, Bosna ne oldu? Oradaki ahalinin canlarını kurtarmak için mallarını bırakarak kaçtıklarını bilirsiniz. Bunlar ne oldu? Geldiler. Bu yerlere sığındılar. Fakat ekserisi aç, çıplak. İşte şimdi bizim de başımıza bu belalar gelecek gibi görünüyor. Hükümetin yolsuzluğundan görüyorsunuz, ecnebi zabitler geldi. Yarın öbür gün buralarını biz işimizi göremiyoruz diye parçalamaya kalkışacaklar. O vakit biz ne olacağız? Artık bizim için gidecek yer yok. Denize döküleceğiz yahut düşmanların ayakları altında çiğneneceğiz. Böyle zamanda karı gibi ölmekten ise işlerimizi düzeltmek için erkekçe şimdi ölmeyi göze almak yeğdir, değil mi? Eğer biz böyle çalışırsak hem muvaffak ölürüz, böylece hiç olmazsa kalanlarımız rahat eder, evladımız bize rahmet olur. Neyi düzelteceğiz bilir misiniz? İstanbul'daki idareyi. Pekala, bilirsiniz ki İstanbul'da birçok memurlar hiç iş görmedikleri halde binlerce liralar alıyorlar. Hafiyelere binlerce liralar beyhude veriliyor. Bu yüzden birçok evler kapanıyor. Sizin yalın ayak, başı kabak çalışarak ektiğiniz ekinlerden alınan paralar hep böyle gidiyor. İstanbul'a gidenleriniz bilirler ki orada 10 yaşında çocuklara miralaylık veriliyor. Ne lazım sizin Tekveşli Hoca 150 lira maaş alıyor. Kardeşi yazma okuma bilmezken Meclisi Marif de 50 lira alıyor. Halbuki bu paralar ne olacak? Hani yollarınız, hani mektepleriniz, askeri gönderdiğiniz çocuklarınız, kardeşleriniz çırılçıplak dağ başlarında koşuyor, ölüyor. İstanbul'dakiler ise zevk-ü safalarında. Mahkemeye giderseniz müşkilinize bakan olmaz. Bakınız Bulgarlara, bu kadar ölüyorlar, yine çalışıyorlar. Hükümette memurların onların işlerini görüyor. Fakat size bakan bile yok. O halde onlara bakarak biz de çalışalım. İstanbul'dan bu keyfi idareyi kaldıralım. Padişah Hazreti Peygamber'den akıllı değil ya. Öyleyken Peygamber Efendimiz müşavere etmeden bir şey yapmazdı. Hep sahabe-i güzin ile konuşurdu. Biz bundan ayrıldık. 30 sene evvel toplanan meclisi İstanbul'da dağıttılar. Biz işte yine bu millet meclisinin toplanmasını isteyelim. Böylece verdiğimiz paraların nerelere gittiğini soracak vekillerimiz olsun. Bunlara sorulmadan padişah kendiliğinden öyle her istediğini yapmasın. Böyle olursa adalet olur. Adalet olan yerde de din, vatan ve millet selamet bulur. Bir de Hristiyanlar toprak kardeşlerimizdir. Dinimizce onların hakkını gözetmek bizim borcumuzdur. Bunu bilelim. Onlarla el birliğiyle çalışalım. Hepimiz selamet bulalım. Münafıkların sözlerine kapılmayalım. Anladınız mı? Arkadaşlar, işte beni görüyorsunuz. Binbaşıydım. Anam, babam, kardeşlerim var. Hepsini bıraktım. Ben bu iş için çalışacağım. Siz de benimle beraber ölünceye kadar canınızla, malınızla çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Köylüler bir ağızdan. Veririz. Eğer içinizde sözünü tutmayan veyahut hainlik eden bulunursa, bu gördüğünüz bıçak ve revolverlerle öldürülürseniz kanınızı helal eder misiniz? Ederiz. Yemin eder misiniz? Ederiz. Bunun üzerine köylüler sağ ellerini Kur'an-ı Azimuşan'a ve sol ellerini revolver ve kasatura üzerine koyarak ismi Celal'i tekrar ederek geçiriyorlardı. 2 gün zarfında böylece bütün köy tahlif edildi. Tahlif edilenler onar onar kısımlara ayrıldı. Her kısım içinden birini onbaşı intihap ettim. Bu onbaşıları topladım. Rey-i Hafi ile bunlara içlerinden 6 kişiyi cemiyetin işlerine bakmak üzere intihap etmelerini söyledim. Böylece intihap olunanları kazandıkları reye göre sıraladım. Baştan 3 kişi heyet idareyi teşkil etti. Bunlar Adem Ağa, Ahmet Bey ve bacağı sakat olan Adem Ağa'nın evvelce hasmı olan bir ağaydı. Diğer 3 kişi de bunlara namzet oldu. Yani biri gaybubet eder veya heyet idare değişirse yerine geçeceklerdi. Bütün köylüler şu teşkilattan pek memnun görünüyordu. Artık millet hakimiyetini hissediyordu. Kendilerine biraz heves gelmek için aralarındaki ufak tefek mesaili heyet idarenin halletmesini ve mamafi darp ve idam cezasının mucib bir kabahatleri olursa Kovadar'da bulunan kaza heyet idaresine malumat vermelerini tembih ettim. Buralarda gördüğüm metanet ve hahiş artık maksada katiyen muvaffak olunacağına itminanı tam hasıl etmişti. Fakat benim göreceğimi tahmin etmiyordum. Bununla beraber ölürken gözüm arkada kalmayacağından pek mesut idim. Bu suretle çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordum. Bu sırada Selanik'ten Le Free Press gazetesini muntazam alıyordum. Yavaş yavaş bizden bahse başlamıştı. Bir nüshasında hakkımda Selanik'ten bir işar gördüm. Bunda şöyle yazılıydı. Müfettiş Paşa'nın yaveri Erkan-ı Harp Binbaşısı Enver Bey ortadan kaybolmuştur. Kendisinin Jön Türkler tarafından öldürülmüş olmasından korkuluyor. Bunun üzerine tevzi-i hakikat için gazete idaresine Almanca tahminen şöyle kağıt yazdım. Ben Müfettiş Paşa'nın yaveri değilim ve Jön Türkler tarafından öldürülmedim. Bilakis vatanımın kana boyanmasına sebep olan idari-i müstebideyi yıkarak yerine idari-i meşruta tesis etmek için arkadaşlarımla beraber çalışmak üzere dağa çıktım. Ben gazetenizde birçok defalar yazdığınız takibi eşkıya ile meşgul erkan-ı harp binbaşısıyım. Bunu demir kapıdan postaya verdirdim. Demir kapı ile bulunduğum mahal arasında muntazaman bir köylü posta tesis edilmişti. Noye Freye Press bunu neşretmişti. Bu husus Selanik'te her şeyi meydana koymuştu. Selanik'ten gaybubitimin birçok faraziyelere meydan vermiş olduğunu sonradan anladım. Validem gece yarısına kadar eve dönmediğimi görünce neferimi müfettiş başıya göndermiş, oraya gitmediğimi haber alınca epey meraka düşmüş. Pederim ertesi gün gelmeyince o da pek müteessir olmuş. En ziyade Bulgar veya Rum çeteleri evvelce şiddetle takip ettiğimden onlar tarafından İdam edilmem ihtimali kuvvetli bulunuyormuş. Pederim müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'ya yolda tesadüfle benden malumat istemiş. Paşa da merak etmeyiniz bir şey olmamıştır diye hissiyatını anlatmıştı. Polis idaresi güya nişanlı bulunduğum bir kızın o gece diğer birine verilmesi dolayısıyla intiharımı tasavvur ederek sahilde naaşımı aratmış. Hülasa herkes bir türlü tahminde bulunmuştu. Ben o gece biri eve biri de müfettiş paşaya hitaben iki kağıt yazmış mahallerine verilmek üzere Talat Bey'e bırakmıştım. Eve ait olanı ertesi gün akşam üzeri Hafız Hakkı Bey eve götürüp vermiş ve bu suretle hakikati anlatarak onları teskin etmişti. Fakat müfettiş Umumi Paşa'ya ait olan kağıdı posta kutusuna atmaya karar vermişler. Fakat götüren adam polise tesadüfle korktuğundan kağıdı denize atarak mahvetmiş. Bu suretle bir müddet için hareketim ve sebebi hükümetçe malum olmamıştı. Müfettiş-i Umumi'liğe hitaben yazdığım kağıt şöyleydi. Hıdivi Efham 30 seneden beri vatanımızda hüküm süren istibdat son günlerde şiddetini artırdı. Artık bir nihayet vermek, mevcut olan kanunu esasinin hükmünü icra ettirerek hükümeti meşrutayı ihya etmek, selameti vatan ve millet için lazımdır. Ben şimdiye kadar hayatımı feda edercesine hükümeti sabıkaya hizmet ettim. Şimdi de meşrutiyete öylece çalışacağım. Bunun için dağa çıkıyorum. Benim gibi binlerce hamiyetli gençler de böyle çalışacaklardır. Bu metali bir isafa muktedir olanlar bizimle beyhude uğraşmayarak gayet muhikkane olan bu arzumuzu yerine getirsinler. Neticesi kendiler için fena olur. Ben bir hak talep ediyorum. Allah yardımcımdır. Bunlar cep defterimden koparılmış bir kağıda yazılmış idi. Timyanik köyünde sabık Tikveş Kaymakamı Hilmi Bey ile görüştük. Timyanik köyü arzum veçiyle kamilen dahil olmuştu. Bu sırada o taraflarda cesaretiyle tanınmış küçük Hüseyin namındaki bir asker firarisini celbettim. Kendisi Vardar'ın son sahilinde gezmekteydi. Arkadaşı Ömer isminde biriyle geldi. Bir tahlif cemiyeti alındığı gibi çeteye dahil oldular. Böylece daimi çete mevcuttu. Şimdilik 5 nefere bali oldu. Bu sırada Tikveş heyeti merkeziyesine mülazım Mustafa Necip Efendi'nin 50 mavzer ve münasip miktar cephane alarak Timyanik'e gelmesini yazdım. İki gece sonra Esliha kısmen Timyanik ve kısmen de nokta nokta köyüne hayvanla giden cemiyet efradı vasıtasıyla meskur köylere nakledilmişti. Mustafa Necip Efendi de gece saat 6'da yanıma geldi. Öpüştük. Bu zabit ilk meşrutiyet kurşununu atmakla gösterdiği fedakarlığı bu defa da ispat etmişti. Eşkıya tarafından ihata edilmiş olan köy ahalisine verilmek üzere çabuk göndermek lazım olduğunu, müşir sahte bir irade-i seniyeyi askere okuyarak silahlarını toplamış, yine onlar vasıtasıyla bilmeyerek beygirlere yüklettirmiş, kendisi de sonra hareket etmişti. Fevkalade cüretle yapılan bu manevra muvaffakiyetle neticelenmişti. Ben ise bu sırada cemiyetin Kuvve-i İcraiye Teşkilatına ait bir nizamname yazmakla meşgul idim. Şimdiye kadar hükümetle uğraşacak muntazam bir kuvvetimiz yoktu. Kuvvetimiz var ise de bir kuvve-i müsellaha vücuda getirmek lazımdı. Çünkü efrad-ı askeriyede zapt-ı rapt-ı ihlal etmemek için katiyen onlara fikri isyan vermemek ve işi ahali vasıtasıyla görmeyi esas ittihaz etmiştim. Kuvve-i Müsellaha nizamnamesi hülasası şu idi. Kuvve-i Müsellaha biri daimi, diğeri milis olmak üzere ikiye ayrılacak. Daimi Kuvve-i Müsellaha, kaza çeteleriyle vilayet teftiş çetesinden ibaret olacaktır. Kaza çeteleri, yüzbaşı veya mülazım rütbesinde bir zabit kumandasında bir zabit ile 10 ila 15 neferden mürekkep olacaktır. Her beş nefer bir kısım teşkil eder. Bunlardan ikza ve teçhizi kaza heyeti erkeziyesine aittir. İyaşeleri ise köy sandıklarından olacaktır. Bir çete reisi aynı zamanda köylerdeki cemiyet umurunu ve hesabatı teftiş edecektir. Eslihası, mavzer ve elbisesi avcı efradı elbisesi gibi olacak. Yalnız başlarında beyaz keçe ve üzerinde pirinçten bir ay bulunacaktır. Çete reisi aynı zamanda kaza milis efradının taliminden ve eslihalarının hüsnü suretle muhafazası hususunda nezarete memur ve kaza heyeti idaresinin yegane kuvve-i icraiyesidir. Vilayet teftiş çetesi. Bir mümtaz veya erkan harp zabiti kumandasında 15 neferden mürekkep olup kaza çetesi gibi taksimata havidir. Bu çete kaza çeteleri ve heyeti idarelerinin muamelatını teftiş eder ve diğer kaza heyet idareleriyle birlikte herhangi maksada karşı vilayet heyet idaresinin kuvve-i icraiyesidir. Bunların teçhizi vilayete aittir. Milis kuvveti. Her köyde eli silah tutan efrat milistir. Bunlar 10'ar kişilik onbaşı takımlarına ayrılır. Her 10 kişi onbaşılarını kendileri intihap eder. Bunlar askerlik etmiş olanlardan bulunması müreccahtır. Onbaşı takımlarına bir çavuş nezaret eder. Bu çavuş köy heyeti idaresinin nezaretinde milislerin eslihalarının hüsnü muhafazasından talimlerinden mesuldür. Esliha. Herkes kendi silahını tedarik edecektir. Buna muktedir olmayanlara zenginlerde mevcut müteaddit eslihadan biri tayin olunacak ve hareket zamanında bu silahı alacak, avdette sahibine temizleyerek teslim edecektir. Sarf edilecek cephane köy kasalarından satın alınarak tamamlanacaktır. Kaza heyet idaresi milislerin teslihinde köy heyet idarelerine yardım edecektir. Milisler alelade bir günden bir haftaya kadar hariçte kalabilecektir. Bunlar büyük iş görmek lazım geldikte veya tehlikeli mahallelerde geçti güzarda daimi çetenin takviyesi için kullanılacaktır. Çeteye giden milis efradının ailesini beslemek, köydeki işini diğer efrada angarya suretiyle gördürmek köy heyet idaresinin borcudur. Çetede vefat eden milis efradının ailesini kaza heyet idaresi her suretle temin edecektir. Milis efradı içinde teşebbüsatı şahsiyede bulunmayı taahhüt eden efrat ile çeteye daimi surette gitmeye hazır efrat ayrıca tefrik olunacaktır. Bir milis efradı şimdilik bir siyah askeri ceket tedarik edecek ve sonraları daimi çete efradı gibi teçhiz olunacaklardır. İşte hülaseten böyle olan bu nizamnameyi Merkezi Umumi'ye gönderdim. Timyanik köyünde bu teşkilatı tatbik ettim. Bu süreçte hemen 150 haneli olan bu köyde 70 nefer milis efradı vardı. Bunlardan mağda 3 fedai ve 5 kişi de çete ile daimi gezmeye hazırdı. Bu köye 10 mavzer tüfeği tahsis ettim. Bunlar şimdilik heyet idare tarafından hıfzolunacak ve mahallini yalnız eza ve cefaya tahammül edecek 2 kişi bilecektir. Mamafi, milis efradı mavzerin istimalini geceleri münavebe ile talim edecekler ve ara sıra daimi çete reisinin nezaretinde endah talimleri yapacaklardır. 36. ayrımın sonu sayfa 445.